Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Sevgili dinleyenler, Çölde Sayım bölümüne geldik. Grekçe olarak yazılan Septuagint çevrede sayım kitabının ismi Aritmoi olarak bilinir. Bunun anlamı aritmetik diye algılanmalı. Kitabın ismi 1 ve 26. bölümlerde kaydedilen nüfus sayımından kaynaklanıyor. Sayım kitabında yer alan olaylar çıkış kitabındaki olayların devamıdır. Eski antlaşmadaki Pentatük kitap serisinin 4. kitabıdır. Pentatük olarak bilinen kitaplar Musa'nın yazdığı 5 kitap serisidir. Pentatük'ün ilk kitabı olan Yaratılış kitabında insanın yaratılışını ve daha sonra günaha düşüşünü okumuştuk. Birçok olayın başlangıcı bu Yaratılış kitabında kaydedildiğine göre kitap bir açıdan Başlangıçlar kitabı olarak da görülür. Yaratılış kitabında İsrail ulusunun başlangıcını görmüştük. Aslında onların bir insan kalabalığı olarak Mısır'dan çıkışlarına ve daha sonra yavaş yavaş bir ulus haline geldiklerine çıkış kitabında tanık olmuştuk. Tam anlamıyla İsrail ulusu daha kurulmamıştı. Çünkü vaat edilen ülkeye girmemişlerdi. Yaratılış kitabının sonunda onların 70 kişilik bir aile olarak Mısır'a göç ettiklerini görmüştük. Çıkış kitabında onların bir ulus haline geldiklerine tanık oluyoruz. Mısır'da köle olarak eziliyorlar. Sonra Tanrı Musa'yı kullanarak onları bu kölelikten kurtarıyor. Onları çölden geçirip mucizevi şekilde besleyerek vaat edilen ülkeye doğru yönlendiriyor. Çıkış kitabının sonunda onları Sina Dağı'nın eteklerinde bırakıyoruz. Tanrı onları vaat ettiği ülkeye götürmek için hazırlıyor. Musa'nın 3. kitabı olan Leviler de İsrail oğullarını Sina Dağı'nın eteklerinde bekler durumda görebiliriz. Onlar beklerken Tanrı Musa aracılığıyla onlara 10 buyruğu ve diğer yasaları veriyordu. Tapınma çadırını onlara Rab ile buluşabilecekleri bir yer olarak verdi. Buluşma çadırında nasıl tapınılacağını onlara açıkladı. Tanrı onları kendisine çağırdı ve ona nasıl yaklaşmaları gerektiğini açıkladı. Şimdi geldiğimiz sayım kitabında ise İsrail oğullarının Sina Dağı'ndan ayrılıp Kadeş Barnea yönüne doğru ilerlediklerini okuyoruz. Kadeş Barnea'daki başarısızlıklarından sonra yola çıkmış olan o ilk kuşak ölünceye kadar çölde dolaşmak zorunda kaldılar. Çölde dolaştıkları o yıllar acılarla, elemlerle ve Tanrı'dan uzaklaşma olaylarıyla doluydu. Bu kitabın konusu yabancının yolculuğu diye özetlenebilir. Burada Tanrı'ya ait olan ve bu dünyada yabancı olarak yaşayan imanların hayattaki ilerleyişleri, dolaşmaları, çalışıp didinmeleri, çeşitli alanlarda ruhsal savaşları, tanıklıkları ve Rabbe tapınışları resimlenmektedir. Yani sayım kitabı bu dünyada yaşamakta olan Mesih imanlarının el kitabıdır diyebiliriz. Gideceğimiz yön, harita ve pusula hep senin elindedir Ya Rab. Bu dünyanın mecazi anlamdaki çöl hayatında Tanrı'nın bize verdiği bir haritadır. Bugün bize de yardım edebilecek niteliktedir bu kitap. İsrailoğullarının bu olaylardan öğrendikleri dersleri biz de bugün öğrenmeliyiz. Bence Tanrı bu yazılanların bu amaçla kaydedilmesini öngördü. Kutsal Söz'de Romalılar 15. bölüm 4. ayette şöyle okuyoruz. Önceden ne yazıldıysa bize öğretmek için sabırla ve kutsal yazıların verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı. Aynı şekilde 1. Korintliler 10. bölüm 11. ayette bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi ve çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi diye yazar. İbraniler 11. bölüm 13. ayette ise bu kişilerin hepsi ölünceye dek imandan ayrılmadılar. Vaat edilenlere kavuşmamış ama bunları uzaktan görüp selamladılar. Yeryüzünde yabancılar ve konuklar olduklarını açıkça kabul ettiler diye yazıyor. Konuyla ilgili 1. Petrus 2. bölüm 11. ayette ise sevgili kardeşler size yalvarırım. Cana karşı savaşan benliğin tutkularından kaçının. Çünkü bu dünyada yabancı ve konuksunuz diye yazar. Yuhanna 17. bölüm 14 ila 16. ayetler arasında ise ben onlara senin sözünü ilettim. Dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum. Ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller diye yazar. Çölde Sayım kitabının yazarı Musa peygamberdir. Kutsal kitabın ilk 5 kitabı Musa tarafından kaleme alındı ama ilhamı veren kutsal ruhtur. Musa'nın bu 5 kitabına toplu olarak Pentatük adı verilir. Kutsal yazılarda bu kitaplar yasa kitapları olarak tanımlanırlar. Bazı kutsal yazı uzmanlarınca bu kitapların tümüyle ya da kısmen Musa tarafından yazılıp yazılmadığı soru işareti altına getirilmiştir. Ama kutsal kitabın Tanrı esini olduğuna inanan muhafazakar kişilerce ve arkeolojik kazılardan elde edilen verilere göre bu beş kitabın Musa tarafından yazıldığı kanıtlanmıştır. Kutsal kitaba gerçekten inanan kişiler bu beş kitabın Musa tarafından kaleme alındığına inanırlar ve bundan eminler. Çölde Sayım bölümünde dikkate alınması gereken noktalar vardır. Sina Dağı'ndan Kadeş'e olan mesafe aşağı yukarı 240 ila 320 kilometre arasındadır. O günlerde onların yolculuk ettikleri şekilde bu 10-11 günlük bir yolculuktu. Yasanın tekrarı 1. bölüm 2. ayette bunu görürüz. Buna rağmen İsrailoğulları bu yolu bitirmek için 30 gün Kivrot'ta kaldıktan sonra 40 yıl harcadılar. Yani normalde 40 günlük bir yolculuğu 40 yılda yaptılar. Peki neden? Çünkü onların vaat edilen ülkeye varmak amacıyla başlattıkları yolculuk sonunda itaatsizliklerinden dolayı başıboş bir dolaşmaya dönüştü. Tanrı onlara vaat ettiği ülkeye girmekten geri durdukları için Kadeş'ten bir metre bile ileriye gidemediler. Dolaşmalarının sonucunda başladıkları yere Kadeş'e döndüler. Bunun nedeni ise imansızlıktı. Sayım kitabının ilk bölümünde kaydedilen nüfus sayımı ile 26. bölümde yapılan nüfus sayımı arasında İsrail oğullarının 39 yıllık bir zaman süresi içinde çölde nasıl dolaştıklarının bir ilahi tarihçesini görebiliriz. Unutmayalım ki tapınma çadırı kurulduktan ve gereken yasalar verildikten sonra İsrail oğulları vaat edilen ülkeye varmak amacıyla Sina Dağı'nın eteklerinden yola çıkmışlardı. Kaydedilen her iki sayım rakamlarına bakacak olursak sayıların korkunç şekilde azalmış olduğunu fark edeceğiz. 1. bölümün 46. ayetinde diyor ki, savaşa çıkabilecek olan adamların sayısı 603.550 idi. 26. bölümün 51. ayette bu sayının 601.730'a indiğini okuyabiliriz. Yani 1820 savaşacak adam kaybolup gitti. Tanrı'nın onlara verdiği buyruk ne diyordu? Verimli olup çoğalın. Ama çöldeki yolculukları sırasında İsrail oğulları çoğalacakları yerde azalıyorlardı. Nüfus sayımı Mısır'dan kaç kişinin çıktığı konusunda bize yaklaşık bir rakam verir. Mısır üzerinde uzun araştırmalar yapmış olan Dr. Melvin Grove Cale gerçek anlamıyla bir bilim adamıdır. Bu adam daha sonra Uluslararası Standart Kutsal Kitap Ansiklopedisi'nin editörlüğünü yaptı. Bir arkeoloji uzmanı olarak onunla boy ölçüşebilecek kimse yoktur. Ama bu gibi uzmanlara özgü bir kuru anlatım stili var. Ancak onun söylediklerini dinleyebilecek kadar sabrınız varsa ondan müthiş bir bilgiyi elde edebilirsiniz. Ben şahsen onu çok ilginç buldum. Dr. Cale diyor ki 600 bin savaşçı var idiyse bunların toplam olarak yaklaşık 400 bininin eşleri olmalıydı. Yaşlıların sayısını 200 bin olarak belirledi. Çocukların sayısını da 800 bin. Bunların yanı sıra karışık bir insan topluluğu da vardı. Onları da 100 bin kişi olarak hesapladı. Toplam olarak 2 milyon 100 bin kişi söz konusu oluyor. Bu rakamlar tabii ki Levi oymağını hesaba katmıyor. Tahmini bir rakam verecek olursak Mısır'dan çıkanların sayısını 2 milyon ila 3 milyon arasında bir rakam olarak söylememiz mümkün olacaktır. Bu kitapta aynı zamanda bize yardımcı olabilecek 3 örnek verilmektedir. Bunlardan ikisi tapınma çadırı ve çölde konakladıkları zaman nasıl konakladıklarını gösterir. Üçüncü resim ise çölde ilerlerken hangi sıraya göre yürüdüklerini gösterir. Bu insanların düzensiz bir insan kalabalığı olarak çölde ilerlediğini asla düşünemeyiz. Bunlardan daha düzgün şekilde yol alan bir insan topluluğu düşünemeyiz. Asker biçimi yürüyorlardı. Bu kitabı çalışırken Tanrı'nın bu düzenin korunmasında özen gösterdiğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Tanrı'nın yöntemi her zaman böyledir. İnanlılar topluluğuna hitap ederken şöyle dedi 1. Korintliler 14. bölüm 40. ayette. Ancak her şey uygun ve düzenli biçimde yapılsın. Rabbimiz düzen Tanrısıdır. Bir çiçeğin yapraklarını aralayıp da ne şekilde düzenlediğini hiç gördünüz mü? Çiçekleri bile en düzenli, en güzel şekilde bir araya getirdi. Ya da bir ağacın yapraklarını, dallarını, köklerini nasıl düzenlediğini hiç fark ettiniz mi? Çarşıdan aldığınız lahana, marul ve herhangi bir sebzeye ya da meyveye bakabilirsiniz. Her birinde Rabbin düzenli ayarlamasına tanık olacaksınız. Evrenin bile ne kadar muhteşem bir şekilde düzen içinde çalıştığını her gün daha çok fark ediyor bilim adamları. Gezegenler birbirine çarpmıyor. Her şey kendi yörüngesinde düzenli şekilde yürüyor. Neden? Çünkü Tanrı onları bu şekilde düzenledi. O düzen Tanrısıdır. Gerçekten dikkate değer bir evren içinde muhteşem bir düzende çalışan bir evrende ve dünyada yaşamaktayız. Mezmur yazarı 14. mezmur 1. ayette akılsız içinden Tanrı yok der. İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü, iyilik eden yok diye yazıyor. Ancak akılsız bir kişi ateist bir görüşe sahip olabilir. Tüm evren Tanrı'nın var olduğunu bağırıyor. Evrendeki düzen bunun kanıtıdır. Bu muhteşem evrenin içindeki şaşırtıcı güç onu yöneten bir kişinin var olduğunu duyurur. Sadece bir kişi olduğunu haykırmıyor. Bu kişinin müthiş bir dahi olduğunu da bizlere bildiriyor. Şimdi çölde sayım 1. bölüme geldik. Bu bölümdeki temel konu ilk nüfus sayımıdır. Sayım 1. bölüm 1. ayet şöyle başlar. İsraillerin Mısır'dan çıkışının 2. yılı 2. ayın 1. günü Rab Sina çölünde buluşma çadırında Musa'ya şöyle seslendi. Tanrı Musa'ya çölde konuştu ama yine de unutmayalım ki çölde Rabbin buluşma çadırı vardı ve bu çadır içinde huzurunun bulunduğu yerde konuştu. Buna benzer biçimde Rabbin kilisesi de mecazi anlamda dünyada ruhsal açıdan çöl gibi bir yerdedir. Rab İsa kendisine ait olanlar için Yuhanna 17. bölüm 15. ayette şöyle dua etti. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum. Hatırlamalıyız ki kilise yani inanlılar topluluğu bugün dünya içerisindedir. Ama dünyaya ait değildir. Tanrı buluşma çadırında Musa'ya konuştu. Bugün Tanrı'nın tapınağı taştan yapılan bir bina değil, insan bedenidir. Etten, kemikten ve kandan oluşan bir tapınaktır. Kiliseyi oluşturan, Mesih imanlarından oluşan, yani diri taşlardan oluşan bir tapınaktır. Efesliler 2. bölüm 19 ila 22. ayetler, böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor. Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz diye yazar. Bugün kilise Efesliler 2. bölüm 10. ayette dediği gibi insanlardan oluşmaktadır. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık diyor kutsal kitap. Sayım 1. bölüm 2 ila 3. ayetler ise şöyle devam eder. Sen ve Harun İsrail topluluğunun bütün boylarıyla ailelerinin sayımını yapın. Bütün erkekleri bir bir sayıp adlarını yazın. İsraillilerden savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayıp bölüklere ayırın. Rabbin buyruğu kesindir. İsrail oğullarının sayısı belirlenmelidir. Amaç savaşa hazırlanmaktı. Bir ordu hazırlanacaktır ve sayım ailelere, oymaklara göre yapılıyor. Ordunun amacı savaşmaktır. Daha önce İsrail oğulları Mısır'da 430 yıl yaşamış, bu yılların aşağı yukarı son 300 yılını köle olarak geçirmişler ve bu nedenle savaşmasını bilmedikleri için Rab onların yerine onlar için savaşmıştı. Şimdi Mısır'dan çıkıp özgürlüklerine kavuştuklarına göre düşmana karşı kendileri savaşacaklardı. Ama yine de onları ayakta tutacak olan Tanrı'dır. Önlerinde bir sürü düşman vardı. Sen ve ben kardeşim, Mesih'in izleyicileri olarak bu dünyada yaşıyoruz ve İsa Mesih'e ait olduğumuz için dünyada düşmanlarımız var. Mesih inanlarının düşmanları insanlar değildir. Onlar ruhsal düşmanlardır. Efesliler mektubunun 6. bölümünde bu düşmandan ve ruhsal savaştan söz edilmektedir. Şöyle yazar Efesliler 6. bölüm 10 ila 12. ayetlerde. Son olarak Rab'de ve onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına, yönetimlerine, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine karşıdır. Tanrı sonsuz ve muhteşem lütfu sayesinde bizi kurtardı. Ama unutmayalım ki sen ve ben bu kötü dünya içinde yaşamaktayız. İsrailoğulları gibi biz de bir çeşit çölde yolculuk etmekteyiz. Ruhsal hayat konusunda hiçbir verimliliği olmayan, günah içinde kaybolmuş bir dünyada yaşamaktayız. Evet Tanrı o harika inayetiyle bizi kurtardı ama bu kurtulmuşluk içinde iman hayatımızı yaşarken bir çöl içinde düşmanlarımızla yüz yüze olduğumuzu unutmayalım. Elçi Pavlus genç bir ruhsal çoban olan Timoteus'a şunları yazdı. 2. Timoteus 2. bölüm 3. ayette. Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Bir önceki mektubunda yine Elçi Pavlus Timoteus'a şöyle der. 1. Timoteus 6. bölüm 12. ayette. İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın ve birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin. Şimdi çöldeki duruma dönelim. İsrailoğulları Mısır'dan çıktıktan sonra ilk kez savaş konusunu duyuyorlardı. Çalışmakta olduğumuz bu kitapta savaş seslerini duyacağız. Savaşları, savaş borularını, devleri göreceğiz. Ruhsal açıdan baktığımız zaman senin ve benim de buna benzer bir ortamda olduğumuzu hemen görebiliriz. Günümüzde bazı kişiler esenlik dersek her şey esenlik olacakmış derler. Ya da esenlik dilersek her şey esenlikte olacak derler. Oysa esenlik demekle hiçbir zaman esenlik olmaz. Barış olsun demekle barış olmuyor. Bazıları savaşmayalım ve sadece sevelim diyorlar. Bu iyi bir niyet ama kötü bir dünya içinde sadece iyi niyet yetmiyor. Kötüler iyilere her zaman saldıracaktır. Hatta barış barış diye haykırarak yürüyüşe çıkanlar bile zorbaca davranıyorlar. Yeşil Barış adında bir kuruluşun üyeleri kaç kez kaba güç kullanarak insanlara ve korumakta olduklarını iddia ettikleri hayvanlara bile zarar verdiler. Sayım kitabından okumaya devam edelim. Sayım 1. bölüm 4. ayette size yardım etmek için yanınızda her oymaktan birer adam bulunsun. Bu kişiler aile başı olmalı diyor. Bu kitabın bu şekilde bir sürü rakamla başlamış olması o kadar heyecan uyandırıcı bir şey değil. Televizyon ekranlarında izlediğimiz esrarengiz filmlere de hiç benzemiyor. Hatta bazılarımız diyebiliriz ki burada hiç gereği olmayan sıkıcı ayrıntıları içeren 54 ayet var. Ancak unutmamalıyız ki bu ayrıntılar Tanrı için önemlidir. Ve bundan dolayı bunların kutsal kitapta kaydedilmesini Tanrı öngördü. Biz de bu ayetlerde açıklanan derin gerçekleri görebilirsek bizim için heyecanlı bir çalışma olacaktır. İlk gördüğümüz şey Tanrı'nın insan kitleleriyle değil bireylerle ilgilenmekte olduğudur. Tabii ki kitlesel ve toplumsal hayatın önemi vardır ama Tanrı her zaman kurtaracağı kişilerle ayrı ayrı ilgilenir. O her kişinin hayatıyla yakından ve en ince ayrıntısına kadar ilgilenmek ister. Musa ile Harun İsrailoğulları arasında bir nüfus sayımı yapacaktı ve bunu yapabilmek için her aileden birisi seçilecekti. Burada da bu yardımcıların isimleri verilmektedir. Ancak isim ardına isim sıralamakta fayda yok. Bu oldukça sıkıcı bir şey olur. Yine unutmamalıyız ki burada sıralanan her isim Tanrı'nın gözünde önemlidir ve anlamı vardır. İsimlerin İbranice anlamlarını bilmiş olsaydık daha ilginç olurdu. Çünkü her isimde bir tür mesaj var. Tanrı Musa ile Harun'a şöyle diyor. Sayım 1. bölüm 5. ayette. Size yardımcı olacak adamların adları şunlardır. Ruben oymağından Şedeur oğlu Elisur. Ruben oymağından Şedeur oğlu Elisur bu sadece bir isim. O kadar ilgi uyandırmaz. Öyleyse bir açıklama yapayım. Ruben, Yakup'un en büyük oğluydu ve ilk doğan olarak Tanrı'ya ayrılmıştı. Yaratılış kitabında 49. bölüm 3 ila 4. ayetlerde şöyle yazar. Ruben, sen benim ilk oğlum gücümsün. Kudretimin ilk ürünüsün. Saygı ve güç bakımından en üstünsün. Ama su gibi oynaksın. Üstün olmayacaksın artık. Çünkü babanın yatağına çıkıp onu kirlettin. Döşeğimi rezil ettin diye yazıyor. Evet, Ruben su gibi oynak birisiydi. Bu oymaktan seçilen kişi ise bu karakterden daha değişik karaktere sahip birisi olmalıydı. Şedeur oğlu Elisur seçilen adamdı. Elisur'un anlamı nedir biliyor musunuz? Benim tanrım bir kayadır. Şedur sözcüğünün anlamı ise yüce olan bir ateştir. Benim tanrım bir kayadır özelliğine sahip birisi Ruben oymağına su gibi oynak bir kişiden adını alan oymağa ait olabilir ama bu kişi biliyor ki asıl efendisi her zaman sabit kalan, hiç değişmeyen kayaya aittir. Şu anda aklıma bir kadıncağızın bir sözü geldi. Şöyle demişti, ben bu kaya üzerinde titreyebilirim ama ayaklarıma zemin oluşturan bu kaya asla titremez. Yine hatırlamanızı isterim. Kızıldeniz'i geçtikten sonra Musa ezgisini dile getirirken Tanrı'nın onların kayası olduğunu da dile getirmişti. Ruben oymağından seçilen bu adam Musa'nın ezgisini söylerken bu sözleri duymuş ve belki de ezberlemiş olmalıydı. Biliyordu ki yorucu, yıpratıcı, değişken bir diyarda Tanrı onun kayasıydı. Tanrı bizim gidip üzerinde dinlenebileceğimiz temel kayamızdır. Dostum, kendi şahsına baktığın zaman ne kadar değişken, ne kadar dengesiz olduğunu görebilirsin. Belki de sorunlu ve dengesiz bir aile içerisinde yetiştin. Fark etmez çünkü hayatını Rab'be teslim ettiğin zaman senin üzerinde durabildiğin, hiç sarsılmayan, hiç değişmeyen, en güzel dengeyi bize mal edebilen bir kaya vardır. Benim Tanrım bir kayadır. Çölde Sayım 1. bölüm 18 ila 19. ayetlerde Rabbin buyruğu uyarınca 2. ayın 1. günü bütün halkı topladılar. 20 ve daha yukarı yaştakileri boylarına, ailelerine göre birer birer sayıp adlarını yazdılar. Böylece Musa Sina çölünde halkın sayımını yaptı diye yazıyor. Acaba neden boy ve aileleri saydılar? Tanrı sözünde aileler ve oymaklar neden bu kadar önemlidir? Aslında bunun 3 yönlü bir amacı vardır. Birinci yönü, ilgilenen kişiler için hem önemliydi hem de yararlıydı. Soyumuz hakkında bilgi sahibi olmamız iyi bir şeydir. Kökümüzü, ne gibi bir aileden geldiğimizi bilmek iyidir. Ama yine de Rab İsa Mesih'e iman ettiğimizde yeni bir aileye ait oluyoruz. İkinci yönden, kutsal kitapta bazı isimlerin ve soyların sayılmamasının özel bir nedeni vardır. İsa Mesih belli bir soydan ve oymaktan geldi. Bu nedenle onun soyuyla ilgisi olmayan isimler ve soylar kaydedilmedi. Yaratılış kitabını çalışırken görmüştük. İnsanlık soyunda Rabbin seçtiği bir soy vardı. Bu soydan İsa Mesih'i yeryüzüne getirecekti. Soylar sayılırken bazıları devre dışı bırakıldı çünkü Rab İsa o soydan gelmeyecekti. Bu demek değildir ki Tanrı sadece bir soy ile ilgileniyordu. Tanrı dünyayı çok sevdi. Yani dünyadaki tüm insanları sevdi. Ama yine de tek bir soydan İsa Mesih dünyaya gelecekti. İşte bundan dolayı kutsal kitapta bazı isimler geçmiyor ve İsa Mesih'in geleceği soyun isimleri geçiyor. Yeni Antlaşma bölümü de bir soy ağacı ile başlar. Bunun nedenini araştırırsak göreceğiz ki yeni antlaşma yazılarının gerçek olup olmadığı bu soy ağacının doğru olup olmadığına dayanmaktadır. Bu soy ağacı belki de tapınakta herkese açık şekilde teşhir edilirdi. Belki de İsa Mesih'in düşmanları bu soy ağacına defalarca bakıp onun beklenen Mesih olmadığını kanıtlamaya çalışmışlardı. Şu ilginç noktayı dikkatinize sunmak istiyorum. İsa Mesih'in soy ağacı konusunda onun düşmanları hiçbir karşı iddiada bulunmadılar. Üçüncü yön ise Tanrı İsrailoğullarının başka uluslardan kız alıp kız vermelerini yasaklamıştı. Bu şekilde herkesin soyu açıkça belirleniyordu. İsrail ulusu İbrahim'e verilen vaadin mirasçısıydı. O vaatten yararlanacak olan ulustu. Soy ağacının başka bir işlevi daha vardı. Kimlerin kahinliğe aday olabileceği bu soy ağacından belirlenirdi. Bunun bir örneğini Nehemya kitabında bulabiliriz. Nehemya 7. bölüm 63 ila 64. ayetlerde kahinlerin soyundan Havaya oğulları, Hakkas oğulları ve Gilatlı Barzillay'ın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillay'ın oğulları. Bunlar soy kütüklerini aradılar ama yazılı bir kayıt bulamayınca kahinlik görevi ellerinden alındı diyor. Soy ağacını belirleyemeyen bir Levili hemen kahinlik görevinin dışında kalırdı. O zaman ne diyeceğiz? Bunlardan bizler için ruhsal bir ders var mı? Tabii ki var. O günlerde bir gence sen İsrailli misin diye sorulsaydı nasıl bir cevap verecekti? Umarım ki öyleyim. Aslında tam emin değilim. Soy ağacımda bazı noksanlar var ama İsrailli olduğumu umarım dese nasıl bir tepki alırdı? Böyle bir cevap verilmiş olsaydı bu genç hemen dışlanırdı. İsrail ulusuna ait olduğunu tam olarak bilmesi gerekirdi. Belirsizlik kabul edilemezdi. Her İsrailli İbrahim'in soyundan geldiğini kuşku götürmez şekilde bilmeliydi. Şimdi benim size bir sorum var. Bu kişisel bir soru. Sen bir Mesih inanlısıysan Mesih'in soyuna ait olduğunu hiç çekinmeden, tereddüt etmeden söyleyebilir misin? Kesin olarak Mesih imanlısı olduğunu, yeniden doğduğunu, Tanrı'nın çocuğu olduğunu söyleyemezsen sana tavsiyem kutsal yazılara tekrar bak ve gerçekten Mesih İsa'ya iman etmişsen bu beyanı hiç duraksamadan yapabileceğini öğren ve yap. Şunu dinleyelim. 1. Yuhanna 3. bölüm 2. ayet. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Değerli kardeşim, sen bunu kendin için söyleyebilir misin? Tanrı'nın çocuğu nasıl olabiliriz? Galatyalılar 3. bölüm 26. ayette, "Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız." diye yazıyor. Başka hiçbir yol yoktur. Ancak İsa Mesih'e iman ederek Tanrı'nın çocuğu olabilirsin. Yuhanna 1. bölüm 12. ayette, "Kendisini, yani İsa Mesih'i kabul edip, onun adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor. Tanrı'nın çocukları olma yetkisi ve hakkı sadece İsa Mesih'e iman edenlere veriliyor. Herhangi bir iş yapılması, üstün ruhsal başarıların elde edilmesi gerekmiyor. Basitçe İsa Mesih'e iman etmek kutsal kitapta tek koşul olarak veriliyor. Bizim soy ağacımız da çok önemlidir. Biz de İsa Mesih'e olan iman sayesinde Tanrı'nın gerçek çocuğu olmuşsak biz de Tanrı'nın mirasçılarıyız ve aynı zamanda İsa Mesih ile birlikte ortak mirasçılarız. Galatyalılar 3. bölüm 29. ayet ve eğer Mesih'e aitseniz İbrahim'in soyundansınız. Vaade göre de mirasçısınız diye yazar. Romalılar 8. bölüm 14 ila 17. ayetlerde ise Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba, Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere, Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız diye yazar. Kardeşim, Tanrı'nın çocuğu olduğunu kesin olarak bilebilirsin. İsa Mesih'in kanı sayesinde yeniden doğabilirsin ve böylece Tanrı'nın ailesi içine alınıp o ailenin bir ferdi olarak hayatını sürdürebilirsin. Bundan başka bir yol yoktur. Tanrı bunu uygun gördü ve başka bir yol göstermedi. Dünyadaki bu çöl hayatında, çöl yolculuğunda hangi aileye ait olduğunu, soy ağacını bilebilirsin. İlk olarak Tanrı'nın çocuğu olduğuna emin olmalısın. Eğer bundan emin değilsen, emin olabilmen için Tanrı sözünü okumanı tavsiye ederim. O zaman sorabilirsiniz. Nasıl emin olabilirim? Tanrı sözüne inanmakla. Senin düşündüğün ya da hissettiğin şeyler önemli değildir. O sana güvenini İsa Mesih'e bağlarsan, onun çarmıh üzerinde senin için öldüğüne ve 3 gün sonra ölümden dirildiğine inanırsan yeniden doğacaksın ve Tanrı'nın çocuğu olacaksın diyor. Bu konuda sadece Tanrı'nın sözüne güvenmen yeter. Çölde Sayım kitabında İsrail'in 12 oymağının adları veriliyor ve her oymak ayrı ayrı sayılıyor. Elinize bir hesap makinesi alıp bu bölümdeki rakamları toplarsanız tümüyle doğru olduğunu göreceksiniz.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.